İyi akşamlar değerli A9 izleyenlere. Bugün yine bir Ayır Zaman ve Yaratılış Dedileri adlı programımızda sizlerle birlikteyiz. Bugün değerli kardeşlerimle birlikte iyilerin ittifakından bahsedeceğiz. Yüce Rabbimiz bir ayette kovulmuş şeytan Allah'a sanırım müminler için şöyle diyor. Allah kendi yolunda sanki birbirlerine kurşunla kaynatılmış gibi bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever diyor. Allah'ın sevdiği bu yapıyı burada şimdi hep beraber ayetleriyle, delilleriyle, hepsiyle İnceleyeceğiz inşallah. İstersen Kartal sen de başlayalım inşallah.
Şöyle bir giriş yapmak istiyorum ben. Şimdi günümüzde insanlarla konuştuğumuzda, karşılaştığımızda herkes dünyanın içinde bulunduğu ortamdan şikayetçidir. Konuşmalarda herkes bahis geçirir bundan. İşte savaşlardan, çatışmalardan, sevgisizlikten yakınır. Haberlerde seyrettiği görüntülerin verdiği acıdan yakınır. Ama hep bir yakınma vardır, hep bir şikayet vardır. İşte Kur'an ahlakıyla ahlaklanmış bir insan şikayet değil, çözüm yolu arayan insan oluyor. Ne yapıyor? Önce kendi çevresinden başlayarak gördüğü her yanlışlığı düzeltmeye çalışıyor. Allah'ın emirlerine uyarak bunu gerçekleştiriyor. Tek başıma ben ne yaparım diye düşünmüyor. İşte iyilik, gerçek iyilik bu oluyor. Yoksa bir insan kendisini iyi olarak tanımlayabilir. Çevresi de onu iyi olarak bilebilir. Ne oluyor? Genelde bunun kriteri şu oluyor. Eğer işte herhangi bir suç işlemiyorsa bir insan, etrafında iyi davranıyorsa, yardım ediyorsa, fakirlere yardım ediyorsa, işte öğrencileri okutuyorsa, bir yardım kampanyası olduğunda oraya bağışta bulunuyorsa, bu o insanın vicdanlı ve iyi bir insan olarak bilinmesi için yeterli koşullar olarak genelde görülür. Kişi de kendisini öyle bilir. Yani ben iyi bir insanım, temiz kalpliyim, kimseye bir zararım yok. Tabii. Tamam bu güzel, bunları yap, kimse bir şey demiyor ama bu yeterli değil. Hem dünyadaki bu acıların, yaşanan acıların varlığının farkındasın. Hem de sadece bu yaptıklarını yetiniyorsun. İşte bu olmaz. Allah bizden tüm iyi insanların bir araya gelmesini istiyor. Sizden iyiliği emreden bir topluluk bulunsun diyor Allah. Tabii. Ayetinde şeytan Allah'a sanırım. Kötülükten sakındıran. Her devirde böyle bir topluluğun varlığını istiyor Allah. Dolayısıyla o topluluğu aramak, bulmak, o topluluğun içinde bir birey olmak Müslümanın ana hedefi olması gerekiyor. Bu da beraberinde iyilerin ittifakını getiriyor. Yeryüzündeki sisteme baktığımızda kötülerin de bir ittifak içerisinde olduğunu görüyoruz ki bu zaten yine Kur'an'da Allah'ın bize haber verdiği bir gerçek. İnkar edenler birbirlerinin velileridirler diye buyuruyor Yüce Rabbimiz. Eğer siz bunu yapmazsanız, birbirinize yardım etmezseniz ve dost olmazsanız yeryüzünde büyük bir fitne ve bozgunculuk çıkar buyuruyor. Şu anda yeryüzünde çıkmış olan fitne ve bozgunculuğun sebebi de iyi insanların, Müslümanların birbiriyle ittifak etmemiş olmaları, bölünmüş olmaları, ayrışmış olmaları. Bu gerçek çok açık bir şekilde gözüküyor. Biz de şimdi Kur'an'dan delilleriyle, ayetlerle bu konuyu konuşalım inşallah.
Evet, inşallah. Şimdi kötüler dediğin gibi aslında tarih boyunca baktığımızda yeryüzünde bozgunculuk çıkarmışlar. İnsanlara çeşitli şekilde zulmetmişler. Oraya bulundukları toplumlara huzursuzluk, güvensizlik, iftira, kavga, çekişme gibi ortamları meydana getirmişler. Ve bunları meydana getirirken de dediğin gibi bakıyoruz aslında kötülerin bir aralarda kendi arasında bu kötülükleri yaparken bir ittifak kurdukları, bir şer ittifakı kurduklarını şahit oluyoruz. Şimdi insan asla şunu dememeli. Bu zaten baştan beri günümüze kadar bu şekilde geliyor. Kötüler zaten her zaman bunu yapıyorlar. Bunun önüne engel olunması çok zor dememesi gerekiyor. Çünkü Kur'an'a uyan, Kur'an ahlakını yaşayan bir insan her şeyin Allah'ın kontrolünde, Allah'ın özel yarattığı olduğu bir şekilde devam ettiğini çok iyi bilir. Ve bu kötülükleri de günümüze kadar gelen kötülükler ya hatta günümüzde yaşanan kötülüklerin de bir şekilde Allah tarafından mutlaka sonunun geleceğini, gelebileceğini çok iyi bilir. Ve buna vesile olmak için gayret ederler. Elinden geldiği kadar. Bu işte düzensizliği, bozgunculuğu ortadan kaldırmak için, sevgiyi, şefkati toplumlara yaymak için gayret ederler. Çünkü Allah mutlaka bu kötülüğün sonunun geleceğini ve İslam'ın hakim olacağını bize Kur'an'da bildiriyor. Allah bir ayetinde şöyle biliyor. Vicdanlı insanların bir araya gelmesi ve iyilik yaparak sevgi ve şefkati dünyada yeryüzünde yaymasıyla bu kötülüğün ortadan kalkacağını Allah bildiriyor. Tabii ilimle, bilimle, güzel ahlakla, güzel üslupla bunu insanlara yaymak. Asıl amaç burada. Bu. Enbiya suresi 18'de şeytan Allah'a sanırım. Hayır biz hakkı batılın üstüne fırlatırız. Batıl yani kötülük. Yeryüzünde o kötülüğün yayılması için çaba harcayan insanlar topluluğu, hak çıktığında, değil mi? İyiler çıktığında bunun sayısı önemli değil. Allah'a güvenen bir kişi dahi olsa, ki peygamberlere baktığımızda o tek başına ümmeti dediğini biz Allah ayetlerde biliyoruz. Tek başına mücadele ediyor peygamberlerden bazıları. Etrafında kimse olmamasına rağmen. Çünkü her şeyin Allah'ın kontrolünde olduğunu ve kendisinin buna bir vesile olmak için gayret etmesi gerektiğini biliyor hayatı boyunca. Tebliğ yapması gerektiğini. Bakın, hakkı batılın üstüne fırlatırız. O da onun beynini darmadağın eder. Demek ki hak çıktığında batıl, kötülük, iyi, yani iyi çıktığında kötülük yok oluyor. Bir de bakarsın ki o yok olup gitmiştir. Allah'a karşı nitelendire geldiklerinizden dolayı eyvahlar size. Ve haklarına tecavüz edildiği zaman birlik olup karşı koyanlardır. Bu ayete de baktığımızda Şura suresi 39'da müminlerin, yani inananların, Kur'an ahlakını yaşayan kişilerin, iyilerin bir arada olması gerektiğini ve kötülere karşı bir arada mücadele etmesi gerektiğini bu ayetten anlıyoruz. Yani kendilerine karşı bir tavır takınıldığında, mesela iyilere karşı kötülerin bir tuzak kurduğunu, o iyilerin bulunduğu ortamda bir bozgunculuk çıkarmaya çalıştıklarını gördüklerine, kendilerine karşı birlik olup mücadele edenler. Yine bir ayet daha okuyacağım. Araf suresi 157. Burada da Allah her topluma, bakın bozulmuş olan, bozgunculuk çıkarılan, kötülerin olduğu her topluma mutlaka elçisini gönderiyor. O dinin yaşanmadığı, başka bir dinin yaşandığı, kendilerine göre bir din uyduran insanların yaşadıkları topluma, müşriklerin, kafirlerin olduğu topluma bir elçi gönderiyor. Ve bu elçi Allah'ın dinini, Kur'an'ı tebliğ ediyor. İslam'ı tebliğ ediyor. İşte ona, elçiyi gördüğünde, fark ettiğinde insanın ona mutlaka yardım etmesi, destek olması, onunla birlikte mücadele etmesi son derece önemli. Ki ayette şöyle belirtiyor Allah. Ona inananlar, destek olup savunanlar, bakın çok önemli, destek olmak ve onu savunmak. Evet. Yani ona karşı yapılan bir saldırıya karşı savunma pozisyonunda olmak. Onu desteklemek. Yardım edenler ve onunla birlikte indirilen nuru izleyenler. Ona destek oluyor, yardım ediyor. Onunla birlikte indirilen nur, Kur'an'ı izleyenler. Onun yoluna uyanlar. İşte kurtuluşa erenler bunlardır. Demek ki bunun sonucunda mutlaka böyle yapıldığında Allah dünyada da ahirette onlar için, o kişiler için, iyiler için kurtuluş olduğunu belirtmiş oluyor ayetinde inşallah.
İnşallah. Bir de önemli bir konuda şöyle oluyor. Mesela tüm bu zulümlere karşı çok büyük olaylar oluyor. Benim tek başıma yapmam, çabam ne fayda eder? Yani tek başıma ben ne yapabilirim? İşte bu kadar çoğunluğa karşı benim yaptığım yanında hiçbir şey kalır gibi düşüncesi olabiliyor. Bu çok yanlış bir düşünce. Çünkü böyle onun gibi zaten herkes düşündü mü? Zaten hiç kimse bir birlik olması imkansız olur. Allah bir ayetinde, Hud suresinin 116. ayetinde şeytan Allah'a sınırım. Sizden önceki nesillerden, onlardan kurtardığımızdan pek azı dışında yeryüzünde bozgunculuğu önleyecek fazilet sahibi kişiler bulunmalı değil miydi? Bakın pek azı dışında diye bildiriyor Allah. Yani az kişiden bahsediyor ve ayetin devamında ise zulmedenler ise içinde bulundukları refahın peşine düştüler. Onlar suçlu günahkarlardır. Yani ne yapıyorsun sen? O zulme karşı gelmekten kaçınıyorsun. Sadece kendi ferahın, işte kendi ailen veya kendi küçük çevrenin sen kurtuluşu için bir hayat sürüyorsan, eğer sadece onların iyi geçinmesi için sürekli onların için bir çalışıyorsan, onlar için harcıyorsan, o zaman ne olmuş oluyorsun? Kendi refahın peşinde düşenlerden olmuş oluyorsun ayetin bildiği gibi. Onlar zulmedenlerdir diyor Allah. Ve onlar suçlu günahkarlardır. Sen çünkü diğer zulmü görüyorsun, işte bahsettiğimiz gibi başta televizyonlarda olsun, gazetelerde olsun sürekli zulüm haberleri görüyoruz. İşte yeryüzünde fitne oluyor, savaşlar oluyor. Ve buna karşı sen duyarsız kalabiliyorsan sen de bir nevi onları desteklemiş oluyorsun, o zulmedeni. Yani sen onu onaylamış oluyorsun. Ama sen buna karşıysan, vicdanın henüz körelmemişse ve vicdanın buna karşı bir şey yapmak istiyorsa, sızlıyorsa bu olaylara karşı, o zaman iyilerle, dediğimiz gibi sonuçta baktığımızda hep iyiler oluyor. Yani her dönemde iyiler mücadelesini sürdürüyor. O iyilere desteğini veriyorsun. İşte ayette belirttiği gibi Bülent'in, elçiye destek veriyorsun veya işte diğer samimi insanlara, müminlere sen orada çeşitli yönlerle, yollarla desteğini verebilirsin. Her zaman imkan yaratıyor Allah. Yeter ki samimi bir şekilde sen ona niyet et, gayret et. Allah yollarını açar Allah'ın izniyle. Ve diğer bir konuda şimdi iyilerin ittifakı var ve kötülerin ittifakından bahsettik. Şimdi kötülerin ittifakının asıl hedefine baktığımızda ise daima hep bu iyilere karşı, yani iyilerin yolunu kapatmak veya iyilerin ittifakında o kişileri kendi yönüne çekmek oluyor. Evet. Allah, ama baktığımızda bir birlik gibi görünseler de kendi aralarında aslında bir birlik olmadığını, sürekli bir çatışma olduğunu görebiliyoruz. Onu Allah şu ayetinde bildiriyor. Haşr suresinin 14. ayetinde şeytan Allah'a sınırım. Kendi aralarındaki çarpışmalar ise pek şiddetlidir. Sen onları birlik sanırsın, oysa kalpleri paramparçadır. Bu, şüphesiz onların akletmeyen bir kavim olmaları dolayısıyla böyledir. Yani manevi olarak yani aralarında süper bir çelişki yani çatışma olduğunu görebiliyoruz. Allah onların arasında böyle bir sevgi değil mi? Bir dayanışma vermiyor. Ama kendi menfaatleri için yine bir menfaat şeyi olduğunda yine birleşebiliyorlar. İyiliği, yani iyiliğe karşı, bir samimi insanlara karşı bir ittifak kurabiliyorlar. Ama aslında aralarında baktığımızda hep bir nefret hakim oluyor. Kendi aralarındaki uslup böyle samimiyetsiz oluyor. Yani ne kadar bir övgü yapsa da mesela sonra başkası yanına gittiğinde onun hakkında çok değişik konuşmalar yapabiliyor. Yani hiçbir şekilde aralarında gerçek bir sevgi bağı veya saygı bağı, vefa göremiyoruz. Bunu Allah bu ayette bildiriyor. Ve sürekli mesela başka bir ayette de Enam suresinin 121. ayetinde şeytana Allah sınırın. Gerçekten şeytanlar sizinle mücadele etmeleri için kendi dostlarına gizli çağrılarda bulunurlar. Yani sürekli onları birlikte tutan bir çağıran şeytan olduğunu biz görebiliyoruz. Yani ne kadar ayrı olsalar da mesela çatışsalar da kendi aralarında şeytan onları sürekli bir topluyor ve müminlere karşı olsun işte samimi insanlara, iyilere karşı ittifakta bulunmaları için onları çağırdığını bize Allah bildiriyor. Ve sürekli yine başka bir ayetinde mesela Nisa suresinin 89. ayetinde şeytanın Allah'a sınırın onlar kendilerinin inkara sapmaları gibi sizin de inkara sapmanızı istediler. Böylelikle bir olacaktınız. Yani hep dediğim gibi sizin de iyiliklerin iyilikte bulunanların onların da o yöne çekmeye çalışıyorlar. Veya çekemeseler de en azından onların yollarını kapama yani alıkoymaya çalışıyorlar. Nasıl? Mesela hapse attırarak işte iftira atarak yani baktı ki bizim tarafımıza gelmiyor. O zaman en azından onların faaliyetlerini yavaşlatalım, durgunlaştıralım. Böylelikle işte çamur atmaya başlıyorlar. İşte mesela Tevbe suresinin 107. ayetinde Allah şöyle bildiriyor şeytanın Allah'a sınırın. Zarar vermek, inkarı pekiştirmek, müminlerin arasını ayırmak ve daha önce Allah'a ve elçisine karşı savaşanı gözlemek için mescit edindiler. Biz iyilikten başka bir şey istemedik diye yemin ederler. Allah onların şüphesiz yalancı olduklarına şahitlik etmektedir. Yani iyilik etmek için güya ortaya çıkıyorlar. Bunlar işte sapkın diyorlar mesela iftira atıyorlar. Biz asıl iyiliği biz istiyoruz diyorlar. Ama halbuki yaptıkları şeytanın çağrısına uymak ve gerçek iyilikleri. Yani gerçek iyilik ne olmuş oluyor? Tabii ki Kur'an'a göre iyilik. Yani müminlerin yoluna alıkoymak, onlara işte faaliyetlerine alıkoymak gibi çeşitli yollara başvuruyorlar. İşte iftira atmak oluyor dediğim gibi veya işte öldürmekle tehdit ediyorlar. Onları korkutmaya çalışıyorlar. Ölümle tehdit ediyorlar. En iyi örneğini mesela yine Kur'an'da görüyoruz. Firavun mesela ölümle tehdit ettiğini görebiliyoruz. En şiddetlisinden. Böylelikle uzak tutmaya çalışıyorlar. Ama tabii müminler gerçek iman sahibi kişiler. Hiçbir şekilde etkilenmiyorlar. Hazreti Yusuf örneğinde görüyoruz. Mesela hapse attırılıyor. Ama hiçbir şekilde tevekkülünden yani hep sürekli tevekkülü davrandığı için Allah onu çok güzel bir yere makama getiriyor. Veya işte Musa Aleyhisselam yine mesela ölümle tehdit edilmesine rağmen Allah'ın yardımıyla birlikte çok güzel yere geliyor. O yüzden insanların yani müminlerin bu dönemde de yapması gereken her ne olsa olsun her durumda Allah'a son derece tevekküllü, teslimiyetli olup inşallah hakkı anlatmak, hakkı tebliğ etmek ve Allah'ın yardımıyla zaten çok güzel bir dönemdeyiz Allah'a şükür ahir zamandayız. Mehdi Aleyhisselam'a talep olmayı dileyebilir insan inşallah diler inşallah. Ve İslam'ın hakimiyetini çok yakın bir zaman içerisinde de görebilir Allah'ın izniyle.
Kısa örnek vermek istiyorum. İlk anlattığın konuyla ilgili refahının peşine düşen kimselere güncel bir örnek vermemiz gerekirse şu anda PKK ülkemizde kötülüğü örgütleyen, şiddeti esas alan bir sistem olarak varlığını sürdürüyor. Ve buna karşı mücadele etmediği gibi aciz ve pasif bir üslup kullanarak farkında belki olmadan onları destekleyen bir anlayış içinde olan kimseler var. Ve bu kimselerin biz bir PKK aleyhine bir söz söylemedikleri gibi aksine onları destekler bir üslup kullandığını görüyoruz. Bunu da niye yapıyorlar? Kendilerince bir sistemleri var onların da, bir refahları var. Ve o refahların bozulmasını istemiyorlar. Ama vatan, ülke hiç umurlarında olmuyor bu kişilerin. O anlamda bir destek vermiyorlar. Bir mücadele yürütmüyorlar. Halbuki Allah diyor ki, şeytana Allah'sanız bozgunluğu önleyecek fazilet sahibi kişiler bulunmalı değil miydi? Şimdi bozgunculuğu önlemek nasıl olur? Güzelliği anlatarak olur değil mi? Tebliğ yaparak olur. Bu insanları doğru yola çevirmeye çalışarak olur. Bu kimseler kötülüğü sürekli olarak örgütlüyorlar, anlatıyorlar çevrelerinde. Organize olmuş bir şekilde. Propagandasını yapıyorlar. Buna karşı faaliyet yürütülmediğinde, bu göz ardı edildiğinde, görmezden gelindiğinde kötüler desteklenmiş oluyor. Halbuki Allah iyilerin tarafında olup mücadele edilmesini istiyor. Bu da güncel bir örnek olması bakımından önemli konumuz.
Çok önemli. Yani iyiliğin kavramını anlaşılması çok önemli. Şimdi herkesin kendilerine göre iyi veya doğrular, yanlışları vardır değil mi? Yani mesela işte Avrupa'da yaşayan bir insanın kendine göre iyisi var. İşte Asya'da yaşayan kendine göre bir iyileri var. Her memlekete, her aileye göre, ortama göre hangi durumlarda eğitildiyse, büyüdüyse o insan kendisine göre iyi bir kavram var. Yani iyilik bu demektir. Mesela gider işte bir fakire biraz yardımda bulunur. Aa, ne güzel insan, bakın iyi bir insan der. İşte benim kalbim temizler, bu ne güzel bir insan derler. Bir yardımda bulunur. Ha, bunlar güzel bir şey ama biz iyilik kavramını değil mi? Adalet, merhamet, güzellik, bütün şeyi Allah'ın belirlediği kurallara göre biliriz. Yani Allah Kur'an'da bize iyiliği nasıl bir şekilde olduğunu, değil mi? İyiliğin ne olduğunu Allah ayetinde bildiriyor. Şöyle bildiriyor. Bakara suresi 177. ayetinde şeytan Allah'a sınırım. Yüzlerinizi doğuya veya batıya çevirmeniz iyilik değildir. Ama iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden, mala olan sevgisine rağmen onu yakınlara, değil mi? Yani mala tutkulu bulmuyor, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, isteyip dilenene ve kölelere özgürlükleri için veren, tarif ediyorlar. Namaz dosdoğru kılan, zekatı veren ve adleştiklerinde ayetlerine vefa gösterenler ile zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır ve muttaki olanlar da bunlardır diyor Allah. Başka bir ayetinde Allah insanların çoğunun ziyanda olduğunu, değil mi, gaflet içinde olduğunu ancak sabrı ve hakkı birbirine tavsiye edenlerden başka diyor yani, değil mi? İyiliği tavsiye edenler, hakkı tavsiye edenler, sabrı yani neyle? Kur'an'la. Yani Kur'an'a göre iyiliği tavsiye edenler, Kur'an'a göre iyiliği emredip kötülükte emredenler, onlar başka diyor Allah. Şimdi işte kötülerin en belirgin özelliklerinden bir tanesi de çok samimiyetsiz olmalarıdır. Hani kendilerini insanlar çok farklı bir biçimde gösterirler. Mutlaka da iyilere karşı mutlaka bir ittifak kurup mutlaka onlara karşı bir çaba harcarlar. O belirgin özellikleridir. Mesela her şeyi yapar, değil mi? Her şey işte olmadık şeyi yapar, kötü ahlak gösterir. Allah'ın kitabına, Kur'an'ına gereği gibi Allah'ın belirlediği helal haram dairesini hiç gözetmeden kendine göre davranışlar sergiler. Ama bu sefer de Müslümanlara karşı çıkıp işte Müslümanlar düşük akıllı görüp Müslümanlara karşı iftira atmaya başlarlar. Bakın Allah şöyle bildiriyor ayetinde. Bakara suresi 11-12 şeytan Allah'a sınırım. Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde biz sadece islah edicileriz derler. Yani biz sadece doğruyu söyle, islah edeceğiz diyorlar. Bilin ki gerçekten asıl fesatçılar bunlardır ama şuurunda değillerdir diyor Allah. Yani o fitneyi, o kötülüğü savunan aslında kendileri de ama işte topluma, insanlara kendilerini gösteriş açıları farklı. Mesela eski döneme baktığımızda değil mi? Firavun Hazreti Musa'ya karşı, mesela Firavun'u biliyoruz çok zorba, değil mi? İşte kötü, katil, işte zalim, gaddar, değil mi? Bir yapısı var, bir şeyi var. Halk da tanıyor onu ama Hazreti Musa'ya karşı ne diyor? O sizin işte dininizi değiştirmek istiyor. Değil mi? Ben size doğruyu göstermeye çalışıyorum. Ama sizin hayatınıza işte bir takım işte hayatınız, yaşadığınız hayatınızı değiştirmek istiyor diye öne çıkıyor. Bakın şöyle bildiriyor Allah ayetinde. Onu da okuyayım. Şeytan Allah'a sınırım. Mümin suresi. Firavun dedi ki bırakın beni Musa'yı öldüreyim de o gitsin Rabbine yalvarıp yakarsın. Çünkü ben sizin dininizi değiştirmesinden ya da yeryüzünde fesat çıkarmasından korkuyorum diyor. Aslında yani bakıldığında Firavun aslında fesat çıkarlarının önünde gelen yani büyük değil mi? Yani kendi şeyine göre davranan, insanları katleden, değil mi? Fakir bırakan, zor kullanan aslında o dönemin en büyük şeyi ama Hazreti Musa'ya suçluyor işte. Müslümanları suçluyor. O sizin dininizi değiştirmek istiyor, fesat çıkarmak istiyor diye. Şimdi günümüzde de aslında hiçbir değişen durum yok. Misal değil mi? İnkarcılar mutlaka İşte Hazreti Mehdi Aleyhisselam zuhur ettiğinde bu sizin dininizi değiştirmek isterler diyor. Peygamberimiz bildiriyor. Değil mi? 70 bin sarıklı cübbe çıkar ortaya diyor. Sakalı, baş tıraşlı. Bu diyor dininizi değiştiriyor sizin diyor. Yani onu bir toplumda bir baskı, toplumun genel görüşlerini kullanarak onlara bir iftira atıyorlar. İşte kötü insanların, samimiyetsizlerin bir tanesi de iyi insanlara karşı mutlaka mücadelede olup onları kötülemeye çalışmalarıdır. Evet, inşallah.
Ben şeyden bahsedeceğim. İyilerin ittifakında önemli olan şeylerden bir tanesi de umut var olmak. Yine değerli hocamızın kitabında, İyilerin İttifakı kitabında üzerine durulan bir konu umut var olmak. Baktığın zaman senin de dediğin gibi Kartal, şu anda dünyadaki olaylara bakıldığında sanki umutsuz bir durum varmış gibi gözüküyor. Ama tabii baktığımızda gencecik insanlar öldürülüyor, dünyanın her yerinde savaş var, insanlar mezhep kavgasından dolayı birbirini öldürüyor, farklı dinler birbirini öldürüyor, en ufak sebepten dolayı insanlar birbirini öldürüyor, kan akıyor, sürekli bu durum, açlık var, sefalet var, bu durumda umutsuz bir durum varmış gibi görünüyor ama Allah öyle buyurmuyor. Allah ayetinde, Kur'an'da yeryüzüne Allah'ın dinine hakim olacağını bize müjdeliyor. Allah'ın dine hakim olması demek zaten Allah'ın belirttiği, Kur'an'da belirttiği o ahlak sisteminin yeryüzüne hakim olması demek. Böyle bir sistemin yeryüzüne hakim olması demek, yeryüzündeki hiçbir insanın aç kalmaması, herkesin malını mülkünü paylaşması, az önce ayette de okuduğumuz gibi yetime, yoksula, yolda kalmışa bu malların verilmesi ve onlara yardım edilmesinden bahsediyoruz. Ve bütün insanların birbirini koruyup kollamasından bahsediyoruz. Bu Allah'ın ahlakı, Allah'ın Kur'an'da belirttiği ahlak. Müminler için uygun gördüğü, dünya için olması gerektiğini söylediği ahlak, cennet ahlakı bu olmuş oluyor zaten. Bunun olacağında, yeryüzünde yerleşik kılınacağında, eninde sonunda yerleşeceğini de Allah bize ayette bildiriyor. Bizim üzerimize düşen şey, işte iyilerin ittifakının asıl amacı bu olmuş oluyor. Biz Allah'ın ayette belirttiği o güzel ahlakı, o dini, Kur'an'da bahsedilen İslam dinini, gerçek İslam dinini yeryüzüne yerleşik kılmada tüm iyilerin birlikte ittifak etmesi gerekiyor. Bu ittifak nasıl olabilir? Bu ittifak fikir birlikteliğiyle olabilir. Bu ittifak güç birlikteliğiyle olabilir. Bu ittifak herkesin Allah'ın dinini her an anlatması, tebliğ etmesi, güzel ahlaktan bahsetmesi, sevgiden, hoşgörüden, merhametten bahsetmesiyle olur. Bu ittifak dua ile olur. Her insan bu dua etmekte sorumludur buna dair. Çünkü Allah dua ile duaya icabet edeceğini bize zaten Kur'an'da müjdeliyor. Zaten Mehdiyet de, Kur'an ahlakı da, Mehdiyet sistemi de dua ile gelecek olan bir yapıdır. Allah'ın Kur'an'da müjdelediği yapıdır. Biz her bir insan ne kadar çok dua eder ve fiziki olarak da bunun çabasını gösterirse zaten bir ittifak içerisinde olunmuş olur. Her insan buna titizlenip düzgün bir şekilde güzel ahlakı dünyada yaşamak ve yaşantısıyla örnek olmak isterse, Allah'ın dinini, Kur'an'ı tebliğ etmede titizlik gösterirse, zaten iyilerin ittifakı sağlanmış oluyor. Bu sağlanan ittifakla da Allah'ın dini, Allah'ın Kur'an'da belirttiği, müminler için uygun gördüğü o cennet ahlakı yeryüzüne yerleşik olmuş oluyor. Bu da olunca da işte bizim bugünlerde günümüz ülkemizde de çok oldukça yaygın bir şekilde gördüğümüz vahşice insan öldürme, kan akıtma, İşte duygusuzlaşma, sevgisizleşme gibi konular artık yeryüzünde olmamış oluyor. Ve istenilen de Allah'ın da müjdelediği şey de yeryüzünde vuku bulmuş oluyor inşallah.
Dünyada insanların büyük bir kısmı deccaliyetin etkisinde şu an. Savaşlar, çatışmalar, terör, aile içi şiddet, çocuk istismarları hep dünyaya hakim durumda şu an. Allah bu kötülüklere karşı iyilerin, Müslümanların birlikte olmasını istiyor. Bunun birlikte olmasını da Kur'an ahlakına göre bir birliktelik olması gerekiyor. Yani Kur'an'ın adalet anlayışında iyilik ve kötülüğün hani insanın hep aynı amaca hizmet etmesi gerekiyor o sebepten dolayı. Yani Müslümanların güçlü ve kuvvetli olmasını istiyor. Müslümanlar şu an mezhepler içinde ayrılmış bulunmakta. Bu mezheplerden dolayı da farklı bir görüşler var. Allah'ın istediği Kur'an ahlakıyla bütün Müslümanların, Müslümanın diyen ve vicdanlı olan bütün insanların bir araya gelmesini istiyor. Bu insanlar bir araya geldikleri zaman kötülüğe karşı çok büyük bir güç haline gelecekler. Allah bir ayetinde şöyle buyuruyor. Kovulmuş şeytandan Allah'a sanırım. İnkar edenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız birbirinize yardım etmez ve dost olmazsınız. Yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk fesat olur. Enfal suresi 73. Eğer iman edenler, iyi insanlar birlik olmazsa, zulme karşı olmazlarsa Allah yeryüzünde fitnenin hakim olacağını bildiriyor. Değerli hocamız adlı noktanın da birkaç sözünü okumak istiyorum. Müslümanlar dindar Hristiyanlarla ittifak etsin. Yoksa Deccal hem Müslümanları, hem Musevileri, hem Hristiyanları ezecek. Müslüman, Hristiyan, Musevi hiçbir şeyi bırakmamayı düşünüyorlar. Müminler arasında taraf olunmaz. Müminler arasında ittifak olur, birlik olur. Uhuvvet olur, vahdet olur. haramdır aksi. Cenab-ı Allah ümmeti uyarıyor. Eğer ittifak, kolumu şeytan Allah'a sanırım, eğer ittifak etmezseniz bir liderin etrafında birleşmezseniz sizi helak ederim. Birbirinize düşersiniz, gücünüzü kuvvetiniz gider diyor. Ama öbür türlü zafer, nusret, verim, güzellik, hakimiyet olur diyor. Birinden birini Müslümanlar seçecekler inşallah.
İnşallah. Şimdi o biraz önce bahsetmiş olduğum hani umutsuzluk kavramı var ya, gerçeklerde insanlarda aslında çok yaygın. Eğer tam kalben Allah'a iman etmemişse, tevekkül etmiyorsa bir insan, benim ne gücüm olabilir ki? Yani tek başıma ben insan, yani bu kötülüğe karşı ne yapabilirim ki gibi bir düşünceye kapılabilir. O yüzden kendi içine çekilip hiçbir şekilde Müslümanlara, müminlere ve Allah'ın taraftarlarına katkı sağlayamamış olabilir. Ama Allah bize şunu emrediyor ve tavsiye ediyor. Her şeyi yaratan Yüce Rabbimiz Allah. Allah bir ve tek. Ondan başka güç, kuvvet, ilah yok. Her şey Allah'ın kontrolünde. Ve Allah bize bazı dünya yaşantımızda görüntüler gösteriyor. Yani bir durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Mesela şu an günümüze baktığımızda 150 yıldır Darwinizmin çok büyük etkisi olduğunu dünyada ve yayılmış olduğunu, bütün dünyada, ülkelerde yayılmış olduğunu görüyoruz. Bunun önüne şu ana kadar kimsenin geçebilmesi mümkün olmadı. Çok da zor diyorlardı. Çünkü tek başına sen bu Darwinizmi nasıl ortadan kaldırabilirsin? Baktığımızda şimdi şu an günümüzde 8-8,5 milyar insan var. Bunun hocamız da sürekli anlatıyor. Yani 7-7,5 milyarı Darwinizmin etkisi altında. Adeta buna boyun eğmiş durumdalar. Ama bakın, onu var eden de Allah. Şimdi Darwinizmi ortaya çıkaran bir kişi var. Darwin çıktı, böyle bir teori ortaya attı. Ve bunu da o güçler, kötülüklerin kötülerin bir araya gelmesiyle Darwinizmi güçlendirdiler ve tüm dünyaya yaydılar. Şu anda sanki yerleşik bir durumda gibi gözüküyor. Sanki ortadan kaldırılması çok zormuş gibi gözüküyor. Ama öyle değil. Onu ortaya çıkaran ve dünyaya yayan, etkili kılan Yüce Rabbimiz Allah.
Evet.
Bizden istediği, onu ben yaptığım gibi ortadan kaldıracak olan da benim diyor Allah. Ama bize dünyada imtihan gereği bunu kaldırması için, bizi vesile kılması için Allah'a dua etmek ve çaba harcamak. Şimdi hocamıza bakıyoruz. O dönem tek başına geliyor İstanbul'a ve üniversiteye giriyor başarılı bir öğrenci olarak. Çabası, amacı ne? Fark etmiş. Darwinizm gerçekten büyük bir bela. Bütün kötülüklerin temelini oluşturuyor. Kötü felsefelerin temelini oluşturan bir bela. Bunun bir kere ortadan kalkması lazım. Yani kötüleri bir araya getiren bir temel ortak nokta. Ortadan kalkması lazım. Tek başına sen mi bunu ortadan kaldıracaksın diye bir düşünce, ona bir söz söylenebilir. Kulu yani olduğu ortamda dergiler, kitap bastırıyor, broşürler bastırıyor. Onları tek tek insanlara dağıtıyor. Şimdi etki verecek olanın Allah olduğunu her zaman bilmek lazım. Yani ortadan kaldıracak olanın Allah olduğunu bilmek lazım. Eğer insan düşünürse ki ben bunu ortadan kaldıracağım, böyle bir gücü yok insanın. Onu Allah'a verecek. Ben vesile olacağım, çaba harcayacağım. Bunu Allah inşallah ortadan kaldırır. Yani dua ediyorsun Allah'a ve ona çaba harcıyorsun. Allah da seni destekliyor. Bakın, görmediğiniz ordularla destekleniyor. Yani gördüğünüz veya görmediğiniz destekleyeceğini belirtiyor. Şimdi aradan 30 yıl geçiyor. Bakıyoruz dünyadaki etkisine.
Maşallah.
Değil mi? O an 30 yıl önce baktığında belki tek başına bir insan gelip böyle bir mücadele ediyor. Böyle bir etki olacağını belki çoğu insan düşünmüyordu. Ama şu anda Darwinizm dediğinde, yani Darwinizm'in ortadan kaldıran kimdir diye herhangi bir dünyada birisine sorduğunda Harun Yahya Adnan Oktar ismi ortaya çıkıyor. Değil mi? Ne kadar etkili olduğunu, evet, biz açık bir şekilde görüyoruz. Evet. Tek bir insanın nasıl bir etki ortaya çıkartabileceği. Allah etrafına yine samimi arkadaşlarımızı da destekliyor. Değil mi? Müslümanlarla. Dünyanın dört bir tarafında inanan, iman eden insanlar destek veriyor bu konuya. Türkiye'de olsun, dünyanın herhangi bir ülkesinde olsun. Kitaplar dünyanın dört bir ucuna yayılıyor. Yaratılış atlası her yere dağıtılıyor ve etkisini biz çıkan haberlerde, dünya basınında, yabancı basında görüyoruz. Her gittiği ülkede ne kadar büyük etki uyandırdığını görüyoruz. Yani bu bir örnek olarak veriyorum. İnsan tek başına dahi olsa bir mücadeleye başladığında Allah için, Müslümanların karşısındaki o gücü, kötülüğü yok etmek adına bir mücadeleye girdiğinde Allah ona çok büyük bir destek ve çok büyük bir etki veriyor inşallah.
Zaten Allah'a tam olarak teslim olduğunda, Kur'an tam olarak rehber edinen bir kişi kendisine, Kur'an'da şeytanın hilelerinin tam anlamıyla farkında oluyor. Nasıl oluyor? Kişinin atacağı iftiralardan, daha önceki kavimlerin başına gelenlerden farkında oluyor. Darwin Mehmet'in de söylediği gibi.
bunlardan haberi oluyor. Bu sayede kendisini ona göre bir düzen içinde Allah'ın istediği bir ahlak yaşantısında buluyor. Zaten şeytanın ileri düzeni, şeytanın etkisi bu inkarcıların üzerinde. Ve inkarcıların bu yaptığı Kur'an'a Kur'an ahlakında yaşamayışları, Allah'a baş kaldırışları ve peygamberlerine baş kaldırışları hiç başarılı olmayacak diyor Allah ayetlerinde. Zaten müminlere zarar veremeyeceğini de biliyoruz. Ayetinde Allah söylüyor, hiç şüphesiz şeytan Allah'a sınırım, hiç şüphesiz şeytanın ileri düzeni pek zayıftır diye buyurmuştur Allah. Diğer bir ayetinde de şeytanın Allah'a sınırım, kendilerinden önce Nuh kavmi ve Nuh kavmi de yalanladı ve kendilerinden sonra sayısı çok fırkalarda. Her ümmet kendi elçilerini susturmak için yakalamaya yeltendi. Hakkı onunla yürürlükten kaldırmak için batıla dayanarak mücadeleye giriştiler. Ben de onları yakalayıverdim. Artık benim cezalandırmam nasılmış? Başka bir ayette de günümüz ayır zamanına da denk geliyor inşallah. Şeytandan Allah'a sınırım. Andolsun daha önce onlar fitne aramışlardı ve sana karşı bir takım işler çevirmişlerdi. Sonunda onlar istemedikleri halde hak geldi ve Allah'ın emri ortaya çıkıp üstünlük sağladı. Burada bir Allah bir vaatten bahsediyor ve Allah'ın sadık sıfatı var. Bizim bunu farkında olup bunun için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Sayın Adnan Oktar hocamız zaten bunun çok olarak net farkında inşallah. Ve ne yaptı? Darwinizm, materyalizm ve ateist düşünceleri yıkmak için 300'den fazla sayısız kitap yazdı. Ve bunun için çokça uğraştı. İnşallah biz de bunun için uğraşıyoruz. Tüm Müslümanlar olarak bunun için uğraşmalıyız. Ve Allah'ın bunu yapmayan inkarcıların, Allah'ın dinini inkar edenler için bir ayetten bahsedeceğim. Şeytan Allah'a sınırım, suçlu günahkarları susamışlar olarak cehenneme süreceğiz diye müjdeliyor. Kötü bir şekilde müjdeliyor. İnşallah Allah bizi iyi şekilde müjdelediği kullardan kılar.
İnşallah. İnşallah.
Şimdi iyiler ittifak ettiğinde de kötüler tabii boş durmuyorlar. İyilere iftira atarak, onlara tehdit ederek, onları insanların gözünde küçük düşürmeye çalışarak veya kendi saflarına katmaya çalışarak çeşitli yöntemler uyguluyorlar. Tarih boyunca da bu hep böyle olmuş. Az önce Muhammed biraz bahsetti. Firavun, Hazreti Musa'yı bir suçlu gibi göstermeye çalışırken halkına, kendisini de onları düşünen, onlar için iyilik düşünen bir insanmış gibi göstermeye çalışıyor. Ama gerçekler çok açık ortada. Belki o dönemde insanlar bunu böyle değerlendiremiyorlar ve halkından, çünkü pek çoğunun zulme uğrama endişesiyle ona boyun eğdiğini Allah haber veriyor. Ve bu gözle değerlendiremedikleri için ona uyuyorlar. Ama daha sonrasında tabii bakıldığında Firavun'un orada çok sahtekarca bir tavır sergilediği anlaşılıyor. Kendisini hiç olmadığı bir kimse gibi tanıtmaya çalışıyor. Küfür içinde olanlar, inkar edenler bunu sıklıkla yapıyorlar. Kötülüğü organize edenler bunu yapıyorlar. Kendilerini iyi göstermeye çalışıyorlar. İyileri de kötü göstermeye çalışıyorlar. Hangi yollarla? İşte tehdit ederek, iftira atarak, Hazreti Musa'nın kıssasında yine buna örnek verebiliriz. Şeytandan Allah'a sınırım. Firavun'un sözünü aktarıyor Cenab-ı Allah. Bırakın beni, Musa'yı öldüreyim de gitsin Rabbine yalvarıp yakarsın. Çünkü ben sizin dininizi değiştirmesinden ya da yeryüzünde fesat çıkarmasından korkuyorum. Fesadı çıkaran kendisi olmasına rağmen Hazreti Musa'ya böyle bir iftira atıyor. Yine bir başka ayette dediler ki bunlar herhalde iki sihirbazdır. Sizi sihirleriyle yurdunuzdan sürüp çıkarmak ve örnek olarak tutturduğunuz yolunuzu yok etmek istemektedirler. Bakın Hazreti Mehdi'ye de atılacak iftiranın benzeri, hemen hemen aynısı. Dini değiştirme iddiasıyla onu suçluyorlar. Büyücülükle suçluyorlar, delilikle suçluyorlar. Bundan ötürü tuzaklarınızı bir araya getirin, sonra gruplar halinde gelin. Bugün üstünlük sağlayan gerçekten kurtuluşu bulmuştur. Ama hiçbir şekilde kötüler, iyileri kendi saflarına çekemezler, samimi olanları. Çünkü Allah temiz ve iyi insanların kötülerden uzak olduğunu bakın haber veriyor. Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler kötü kadınlara, iyi ve temiz erkekler iyi ve temiz kadınlara yaraşır buyuruyor Cenab-ı Allah. Bunlar onların demekte olduklarından uzaktırlar. Bunlar için bir bağışlanma ve kerim bir rızık vardır.
Tabii.
Buyuruyor Rabbimiz. Tabii. Yine kötülerin iyiler aleyhinde tüm imkanlarını kullandığını biz görürüz. Normal şartlar altında son derece cimri ve bencil olmalarına rağmen konu İslam olduğunda, konu din olduğunda, konu Müslümanlar olduğunda ellerinde ne var ne yoksa maddi manevi tüm imkanlarını, tüm vakitlerini iyileri dağıtmak, onları ayırmak birbirinden, onlara zarar vermek adına kullandıklarını görürüz. Ki yine buna da dikkat çekiliyor şu ayette. şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçek şu ki inkar edenler insanları Allah'ın yolundan engellemek için mallarını harcarlar. Bundan böyle de harcayacaklar. Her devirde böyle olacağını Allah bildiriyor. Sonra bu onlara yürek acısı olacaktır. Sonra bozguna uğratılacaklardır. İnkar edenler sonunda cehenneme sürülüp toplanacaklardır. Dünyada yaptıkları daha dünyada başlıyor azabı. Çünkü harcadıkları o imkanların hiçbir karşılığı olmuyor. Hiçbir şekilde bir etkisi olmuyor. Çünkü Allah kafirlere iman edenlerin aleyhine asla yol vermeyeceğini söylüyor. Dolayısıyla ne kadar harcama yaparlarsa yapsınlar, ne kadar emek sarf ederlerse sarf etsinler, hiçbir şekilde zarar veremezler. Ve ahirette de sonunda gidilecekleri yerin, sürülüp toplanacakları yerin cehennem olduğunu Allah bildiriyor. Yine aynı şekilde tehdit etme ve yıldırma yöntemini çok sıklıkla kullanıyorlar. Kur'an'da çok fazla işaret var. Bakın yine Firavun'dan örnek verelim. Firavun şöyle diyor, ben size izin vermeden önce ona iman ettiniz öyle mi? Mutlaka bu halkı buradan sürüp çıkarmak amacıyla şehirde planladığınız bir tuzaktır. Öyleyse siz buna karşılık ne yapacağımı bileceksiniz. Muhakkak ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve hepinizi idam edeceğim. İyi olana yani Hazreti Musa'ya o devirde uyan kimseleri Firavun bu şekilde tehdit ediyor ve onları korkutmaya çalışıyor. Onları kendi safına kötülüğe çekmeye çalışıyor. Yine aynı şekilde kötülerin iyileri insanların gözünde küçük düşürmeye çalışacaklarına dair Kur'an'dan işaretler var. Bakın Yüce Allah şöyle buyuruyor. Ey iman edenler sizden olmayanları sırdaş edinmeyin. Onlar size kötülük ve zarar vermeye çalışıyor. Size zorlu bir sıkıntı verecek şeyden hoşlanırlar. Buğz ve düşmanlıkları ağızlarından dışa vurmuştur. Sinelerinin gizli tutukları ise daha büyüktür. Size ayetlerimizi açıkladık. Belki akıl erdirirsiniz. Yine bir başka ayette kavminin önde gelenlerinden inkar edenler dediler ki gerçekten biz seni akli bir yetersizlik içinde görüyoruz ve doğrusu biz seni yalancılardan olduğunu sanıyoruz. Bakın elçilere atılan iftiralardan bir tanesi her zaman ve Müslümanlara da tabii düşük akıllılar, akli bir yetersizlik. Bunlar söyleniyor ki neden? Toplum içerisinde ona itibar eden insanlar olmasın, o iyilerin yanından hareket eden, destekleyen, savunan insanlar olmasın diye böyle iftiralarla, böyle sözlerle her devirde kötüler ortaya çıkmıştır.
Bir de iyiler, burada hep iyilerden bahsediyoruz, iyilik yapanlardan bahsediyoruz. İnsanın sadece iyi olması biraz önce Muhammed'in söylediği gibi kime göre iyi? Kur'an'a göre iyi, Allah'a göre iyi ve kötü var. İnsanlar zannediyor ki bana dokunmayan yılan bin yaşasın, ben iyi olursam böyle devam edebilirim. Oysa Yüce Rabbimiz ayette şöyle buyuruyor, kovulmuş şeytana Allah'a sığınırım. İçinizden sadece zulmedenlere isabet etmekle bir kalmayan bir fitneden korkup sakının diyor Yüce Rabbimiz. Yani zulmedenler olabilir, yapmayanları olabilir ama bunlar yapmadığı zaman bütün herkese isabet eden bir fitne oluyor. Yani o kötülük esasında hepsine ulaşıyor. Yani iyilik iyilerle birlikte olup iyiliğin peşinde koşmazsan en sonunda o sana da dokunuyor. Bütün dünyayı görüyorsunuz şimdi bakın bütün dünyayı bu kötülük kaplıyor. Hem darvinizmin olduğu bir kötülük var hem de bağnazlık dediğimiz bir kötülük var. Yani bıraksa normalde yani ona karşı koyamayacak, onlar gittikçe kuvvetlense bütün herkesi saracak. Çünkü yanına gelen her şeyi silip süpürüyor. Görüyorsunuz ki darvinizmin, o komünizmin, işte PKK'yı görüyorsunuz. Kendi ırkından olmayan ırkçılıkla, faşizmle, işte komünizm ve bütün o belalarla birlikte kendi gibi düşünmeyen herkesi öldüren bir şeye dönüşüyor. Canavara dönüşüyor. İşte bunun için de iyilerin birlikte olması çok önemli burada. Ve Yüce Rabbimiz ayetlerde bunu net olarak belirtiyor. Kovulmuş şeytan Allah'ın. Sen de sabah akşam Rablerine dua edenlerle birlikte sabret diyor. Demek ki sabah akşam Rablerine dua eden insanlar var değil mi? Evet. Ve dünya hayatının aldatıcı süsünü isteyerek gözlerini onlardan kaydırma diyor. Yani gözlerini kaydırmıyorsun bile. Dünya hayatı seni hiç ilgilendirmiyor. Sen ahiretteki katıksızca ahirete alan ilah sahibi olarak ahireti düşünüyorsun, Allah'a toplanacağını söylüyorsun ve seni Allah'ın yarattığının farkında, değil mi? Kendini Allah'ın yarattığının farkında ve sonunda da Allah'tan geldiğini bilip, Allah'a döneceğini bilip, bu dünyanın da bir imtihan yeri olduğunu bilip, ona göre Allah'ın istediği iyiliği, yani yeteri kadar güç ve besilahatlar hazırlayıp, değil mi? Kuvvet hazırlayıp, küfrün beyin sistemini fikri olarak onu yıkmak için tüm donanıma sahip olup ve bunu da sahip olduktan sonra müminleri de hazırlayıp teşvik eden bir Müslüman modeli var. Evet. Bu model böyle oturup bakın şimdi biz diyor hiç zulme uğramıyoruz ki diyor. Hadis okuyoruz, evet. Kur'an okuyoruz diyen işte hocaları görüyoruz televizyonda, izliyoruz. Kendine dokunmadığı için Müslümanlar saygın diyor. Her yere gittiğinde saygın diyor. Hiçbir zaman gözü görmemiş Suriye'yi. gözü görmemiş Myanmar'ı, değil mi? Doğu Türkistan'ı, Afganistan'ı, Filistin'i. Evet. Bunların gözü görmediği için kendi oturduğu yerde bir şey olmayınca dünyada hiçbir şey yokmuş gibi geliyor. O zaman da o fitne zamanı geldiğinde onu vuracak, halbuki onun bile farkında değil. Onun için biz şuurlu Müslümanlar olarak Allah'ın istediği gibi bir iyilik anlayışını ve bir karşılık bile beklemeden yapılan bir iyilik anlayışını benimsememiz gerekiyor. Ve bu ahlakın tüm dünyaya hakim olması için de gereken Allah'ın güzel ahlakını her yerde anlatmamız gerekiyor. Bizim üzerimize düşen tebliği yerine getirmemiz gerekiyor ki insanlar bu ahlakı görünce bütün alternatifleri gördük şimdi, değil mi? Bu alternatif, Allah'ın bu şeyini insanlara gösterdiğim zaman insanlar bu güzel ahlakı hemen benimserler. Neden? Çünkü Allah esire, kendisini öldürmeye çalışan bir insana bile, esir aldığı insana bile yemeğini paylaşıp ondan ne bir teşekkür ne de bir karşılık beklemeden bir iyilik yapma ahlakından bahsediyor. Yani bu ahlak her şeyin üzerine bir ahlak, Allah'ın ahlakı. Evet, ve kendi annesinin babasının aleyhine bile olsa, kendinin aleyhine bile olsa adaleti ayakta tutan bir ahlak. Bu ahlakı herkes benimseyecek. Ama kötülere karşı bunu nasıl yapacağız? Kötülere karşı hep beraber birlik olarak yapacağız. Sabah akşam Allah'ın rızasını arayarak Allah'a dua edenlerle birlikte olacağız. Ve birlikte olmayan Müslümanlara da Kur'an'a davet edeceğiz. Kur'an'ın ayetleriyle onlara iyiliğin ne olduğunu anlatacağız. Ve yani İslam'ı sadece 5 şarttan ibaret olmadığını, asıl önemli olan, değil mi, bir diğer konuların da çok önemli olduğunu, bütün Allah'ın ayetlerinden sorguya çekileceğini hatırlatıp, değil mi, Allah'ın huzuruna gittiğinde Allah niye birlikte olmadın? İşte kurşunla kaynatılmış gibi niye saf bağlayarak çarpışmadın? Çünkü ben bunu seviyordum dediğinde orada utanmamak için Allah'ın bu ayetlerinde ayakta tutması gerektiğini insanlara anlatacağız ki o gün utanmasınlar. Mesela Allah'ın ayetlerini ayakta tutmazsanız diyor, sizi sıkıntılı bir geçim olacağını, değil mi, zorluk ve belaların geleceğini Yüce Rabbimiz söylüyor. Allah'ın kanunları her yerde geçerli. Eğer Allah'a iman ederseniz, bu ayetleri ayakta tutarsanız da güzel bir hayat yaşatacağını ve ahirette de güzel bir hayatla devam edeceğini söylüyor. Bunların insanlara öğretilmesi lazım. Bağnazların öğrettiği gibi sadece teferruattan ibaret, elini nasıl tutuyorsun, işte abdest alırken hangi tarafa, İşte kaç kere ağzına su verdin, kaç kere sağa verirken hangi duayı okudun değil. Asıl Kur'an'da belirtilen Allah'ın hükümlerinin tamamen o anlattıkları İslam'dan bambaşka olduğunu, üstün bir ahlakla ahlaklanması gerektiği bir Kur'an'da bahsedilen ayetleri olduğunu, evet, insanlara anlatmamızın birinci vazife olduğunu ve bunu uygulamanın birinci vazifemiz olduğunu inşallah hem idrak edeceğiz hem de idrak etmeleri için insanlara anlatacağız inşallah.
Yani dediğin gibi gerçekten insanların çoğu aslında İyiliğin ne olduğunu biliyorlar, yani ne yapılması gerektiğini, ne olduğunu biliyorlar. Ama işte mesela kendi aralarında da konuşuyorlar, dediğin gibi işte şu şekilde iyilerin yanında tavır alacağını eğer bir fitne geldiğinde, veya mesela bağnazlarda görebiliyor işte Peygamber Efendimiz döneminde yaşasaydık da savaşa katılsaydık gibi ne güzel olurdu gibi derler. Ama iş fiiliyata gelince, yani gerçekten vuku bulunca olay, mesela dediğin gibi Suriye'de fitne var, zulüm var, buna karşı Allah bize çok detaylı bir şekilde tarif ediyor ne yapmamız gerektiğini. Ona rağmen İşte görmemizlikten geliyor veya görmedim diyor, nerede fitne mi var, ne güzel işte oturuyoruz camimizde ayet okuyoruz diyor. Yani o fitneyi ilgilendirmiyor onu orada, o konuda. Ama halbuki Allah, yani sadece güzel, yani söz söyleyerek, sadece onaylayarak yeterli olmayacağını bize Muhammed Suresi'nin 21. ayetinde bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. İtaat ve maruf güzel sözdü. Fakat iş kesinlik ve kararlılık gerektirdiği zaman şayet Allah'a sadakat gösterselerdi şüphesiz onlar için daha hayırlı olurdu diye bildiriyor. Ve yine başka bir ayetinde bunu yapmayanların, uygulayamayanların, ey iman edenler, şeytanın Allah'a sınırım, yapmayacağınız şeyi neden söylersiniz? Yani savaş olsaydı savaşırdık veya mesela çok gerçekten eğer bir fitne geldiğinde biz onlara karşı geleceğiz veya iyilik mesela anlatıyorlar camilerde. Tabii iyi olanları tenzih ederiz, samimi olanlarını. Yani bir fitne geldiğinde ona karşı mücadele edeceklerinden, ne kadar cesur olduktan, ama yapmayacağınız şeyi neden söylersiniz diye bir soruyor Allah. Yapmayacağınız şeyi söylemeyiniz Allah katında bir gazap konusu olması bakımından büyüdü. Büyük bir suç teşkil etti. Yani sadece sözle ve sonra da gerçekten olay vuku bulunda bunu yapmamak çok büyük bir suç olduğunu Allah bize bildiriyor. O yüzden burada yine biz neyi görüyoruz? İman eksikliğini görüyoruz. İman zafiyeti. Yani sen orada o zulmü yaratan Allah olduğunu bilincinde olarak sen zaten onu bilmen gerekiyor. Özel olarak Allah görüntünde o haberleri yaratıyor. Yani herkes haber izliyor, sen de izliyorsun değil. O haberi o anda Allah yaratıyor görüntüde. Evet. O sesi Allah yaratıyor. Onu sana duyuruyor o zulmü. Evet. Ayet okurken mesela o Kur'an ayetini o anda Allah senin görüntünü yaratıyor. O anda işittiriyor sana. Sen ona göre nasıl tavır alıyorsun? Yani çok çok önemli orada. Her anını o şekilde düşünmesi gerekiyor. Allah'ın ona gösterdiğini ve nasıl bir tavır aldığını. Sadece sözde ben olsaydı yapardım değil. İş gerçekten yani kesinlikle kararlılık gerektirdiğinde diyor Allah ayetinde. O zaman gerçekten onun da uygulaması gerekiyor. Tabii. Yoksa yani çok hiç
aslında bu söylediğin kimselerde şuursuzluk var. Onlar fitnenin ne olduğunun, bozgunculuğun ne olduğunun farkında değiller. Kötülüğün ne olduğunun farkında değiller. Darwinizmin kötülüğün şu anda dünyadaki tüm kötülüklerin ana temelini oluşturan sistem olduğunu anlatıyoruz. Tabii. Bu doğru. Yani çok açık ortada. Kendileri itiraf ediyorlar. Çünkü o kötülükleri bizzat uygulayanlar. Tabii. Evet biz bunu esas alarak yaptık. Bunu doğru kabul ediyoruz diyorlar. Yani hepsinin kendi itirafları var. Şimdi bu gerçekler ortadayken sen bunun farkında değilsen, kötülüğün kaynağının Darwinizm olduğunu ve Darwinizm hakkında hiçbir şey bilmiyorsan, sorulduğunda işte Darwinizm mi o nedir, neymiş ki o maymun teorisi mi diye çok cevaplar çok veriyorsan, seni zaten nasıl sen kötülüğe karşı mücadele edeceksin ki? Evet. Fitnenin nereden geldiğini farkındasın. Neyin fitne olduğunu bilmiyorsun. O zaman senin ben fitneye karşı mücadele edeceğim demen de bir anlam ifade etmiyor. Sen çünkü fitnenin ne olduğunun farkında değilsin daha. Müslümanlar arasında ayrılık var. Mezhepler nedeniyle bölünmüşlük var. Sen bunu fitne olarak görmüyorsun.
Tabii.
İtirafta rahmet vardır diyorsun. Sen bunu diyorsan sen neye karşı mücadele edeceksin? İşte tüm fitneler ortada. Bozgunculuğun kaynakları ortada. Sen bunları göz ardı ediyorsun. Şuursuzca bunları görmezden geliyorsun. Oturuyorsun işte ben dediğin gibi teferruata önem veriyorsun bu sefer. Namazın nasıl kılınacağına dair 300 sayfalık kitap yazıyorsun. Abdestle ilgili 3 saat konuşma yapıyorsun. PKK ile ilgili bir cümle konuşmuyorsun.
Tabii.
Darwinizmle ilgili bir cümle konuşamazsın da zaten. Ne konuşacaksın ki? Yani Darwinizmden haberin yok. PKK'nın ideolojisinden haberin yok. Haberin olsa o ideolojiye karşı ne cevap vereceğini bilmiyorsun. Tabii. Kur'an'daki örneklerden habersizsin. Kur'an'ı okuyorsun ama habersizsin. Yani Allah'ın anlatmış olduğu, Allah'ın sünnetinde bütün elçilerin mücadelesi şirk sistemine karşı.
Tabii.
O çağın, o çağlardaki Darwinizmle karşı. O da çağlarda da put edinme var. Allah'ı birlemek yerine ilah koşma var. Ve bunun çeşitli adları olmuş o dönemlerde. Evet. Elçiler de buna karşı mücadele etmişler. Allah'ın varlığını, birliğini anlatmışlar. İlk olarak hep bunu yapmışlar.
Tabii.
Sen Allah'ın varlığını, birliğini anlatmıyorsun. İman hikmeti anlatmazsın. Darwinizmi bilmezsin, ona karşı mücadele etmezsin. Bilakis bir de savunursun.
Tabii.
Yani neredeyse evrim teorisinin Kur'an'da olduğunu söyleyecek kadar evet, ya iftira atacak hale gelmişsin. Tabii. Bu derece habersizsin Kur'an'da. O zaman tabii bu kadar belanın gelmesi de
gayet
normal yani İslam alemine. Çünkü bu insanlar İslam adına ortaya çıkıyor. İslam alemi olarak ortaya çıkıyor. İnsanlar da bunları itibar ediyorlar. Ama bu insanlar itibar ettiği kimseler iyiliğe davet edecek, iyi insanların bir arada olmasına vesile olacak bir konuşma bile yapmıyorlar. Bilakis ayrılığı körükleyecek konuşmalar yapıyorlar. Tabii. Birbirleriyle uğraşıyorlar. Küfürle uğraşmak varken
tabii,
sürekli birbirlerine laf ediyorlar. Birbirlerini kötülüyorlar. Birbirlerine iftira atıyorlar. Sonuçta böyle oluyor işte.
Tabii.
Ayet de cezbediyor. Allah ayetini biliyor. Şeytan Allah aslında. İnkar edenleri birbirlerinin velileridirler. Eğer siz bunu yapmazsanız, dost olmazsanız yeryüzünde büyük bir bozgunculuk çıkar diyor. Fesat bulur diyor. Tabii, şu an tam günümüzde görüyoruz. Tabii. Değil mi? Müslümanların birbiriyle ihtilaf halinde olmaları, hepsinin kendine göre bir din belirleyip hepsinin kendine göre işte doğruları olması, değil mi? Kur'an'a uymamaları, bir kere Kur'an yetersiz görüyorlar, değil mi? Allah ayette apaçık Kur'an'a and olsun diyor.
Tabii.
Çeşitli şekillerde açıkladığını bildiriyor. Siz bundan sorulacaksınız diyor. Kur'an yeterlidir diyor. Ama ne diyor? Yok diyor. Ben işte bunu duydum. Benim şeyim bunu diyor. Böyle bu doğru böyledir diyor.
Tabii,
Allah diyor olur, sen tabii. Allah'ın indirdiği hakkı kabul etmiyorsun ki. O zaman tabii ki de işte yeryüzünde büyük fesat olur, fitne olur, bozgunculuk olur. Tabii o zaman onun kökenini de bilmesin, anlamazsın yani. Allah o aklı alır senden.
Tabii.
Aynı senin dediğin gibi.
Mesela ayetlerde Yüce Rabbimiz çok net açıklıyor. Bu Allah'ın ayetlerini yerine getirmediğimiz zaman eşeğin durumu gibidir diyor. Kolumu şeytana Allah'a sanırım. Kendilerine kitap yükletilip de onu gereği gibi yüklenmemiş olanların durumu koskoca bir kitap yükü taşıyan eşeğin durumuna benzer diyor. Allah'ın ayetlerini yalan sayan bir kavmin durumu ne kötüdür diyor. Gerçekten de baktığımızda şimdi Müslümanız deyip bir yükü üzerine almışlar. Ama ayakta tutmayınca o yükü sadece taşıyan oluyor. Halbuki uygulayan değil ki. Ama Allah'ın huzuruna gittiğinde nasıl hesap vereceksin? Uygulamadığın zaman. Değil mi? Sadece Yüce Rabbimiz başka bir ayette şöyle buyuruyor. Kovulmuş şeytan Allah'ın. Sadece iman ettik diyerek sınanmadan bırakılacağınızı mı sandınız diyor. Ya sadece iman ettik demek yeterli değil. Değil mi? İmanıyla bu ayetleri uygulaması gerekiyor insanın. O zaman asıl iyiliğe erişebilirsin. Öbür türlü bir asla bu iyiliğe erişemeyeceğimizi Yüce Rabbimiz bildiriyor. Buna rağmen de hala diretiyorlar. Allah'ın ayetiyle geldiğinde, onlara söylediğinde diyor Yüce Rabbimiz, sen ancak bizim yürürlükte olan dinimizi değiştirmekte olanlardan başkası değilsiniz sizler der diyor. Bakın Allah'ın sözüyle bu kendi fikrini söylemiyorsun. Başkalarının fikrini de söylemiyorsun. Bu Allah'ın sözü diyorsun. Ben öyle öğrenmedim diyor. Ben öyle bilmiyorum diyor. E bu Allah'a karşı ne demek bu? Allah'ın ayetini yok sayıyorsun. Allah'ın sözü senin için önemli olmuyor. O zaman da bir bela geliyor diyorsun. Bu nereden çıktı bu? Allah sana zaten net bir şekilde bildiriyor. Ayetleri uygulamazsan zaten sıkıntı gelecek. Zaten bela gelecek. Sen düzelene kadar Allah sana merhamet ediyor, şefkat ediyor. Defalarca hatırlatıyor. Değil mi? Bir elçi yolluyor sana. O elçi sana ayetlerini okuyor. Kitabı, hikmeti öğretiyor. Ona rağmen sen diyorsun ki hayır ben atalarımın üzerinde bulduğumuz şeye uyacağım diyorsun. Allah'ın ayetleri hatırlatma yapıldığında hayır diyor atalarım daha iyi biliyor diyor. Annem dedemden daha iyi biliyorum ben. Daha iyi biliyor diyor. Ya senin Rabbin atam mı? Senin Rabbin Allah mı? Eğer senin Rabbin Allah'sa kitabı Kur'an işte. Kur'an'dakiler senin için önemli olmalı. Değil mi? Ama bunu yapmıyor. Yapmadıkları zaman da bela geliyor. Bu şekilde devam edecek inşallah.
Farkında veya farkında olmadan aslında kötülüğün başka bir kolu olmuş oluyorlar bağnazlar. Evet. Çünkü Allah'ın dinini, Kur'an'ı yaşamıyorsan başka bir yol tutmuşundur. O zaman ki o biraz önce bahsetmiş olduğun gibi ihtilafta ayrılık diyebilecek hale geliyorsan sen yani pardon ihtilafta rahmet var. Evet. Yani ayrılıkta rahmet var diyebilecek hale geliyorsan bir kere haşa Allah'ın o indirmiş olduğu Kur'an'a apayrı bir söz söylemiş oluyorsun. Evet. Çünkü Allah Kur'an'da bize ne belirtiyor? Allah'ın ipine hepiniz sımsıkıca sarılın. Dağılıp ayrılmayın. Bir kere yani bu yeter zaten. Yani Kur'an'a sımsıkı sarılın. Müslümanlar bir arada olsun ve dağılıp ayrılmayın. Sen diyorsun ayrılıkta rahmet var. Şeytan neye çalışıyor? Müslümanları yok etmeye, dağıtıp ayırmaya. Küfür neye çalışıyor? Müslümanların dağılmasına. Sen ne diyorsun? Dağılın, ayrılın bu rahmettir diyorsun. Yani aynı mantık aslında. Yani onun farkında veya farkında olmadan başka bir kolu olmuş evet. oluyorsun. Ona destek veren bir kol olmuş oluyorsun kötülüğe. Allah bize sürekli birlik olmamız, beraber olmamız, çekişirsen, ayrılırsan gücünüzün gideceği, değil mi? Çözülüp yılgınlaşacağın. Bu ayetleri biz sık sık rastlıyoruz Kur'an'da. Demek ki birlikte olmak lazım. Bir kere o mezhep dediğiniz kavramlar nereden çıktı? Peygamberimizin zamanında mezhep mi vardı? Tabii. Allah bir tek Kur'an indirdi. Kur'an'la da tebliğ yapıyordu insanlara, değil mi sahabeye? Onun dışında farklı farklı dinler anlatmıyordu ki. Yani ondan sonra niye sen dini ayırıyorsun? Allah sana dini ayır mı dedi. Yani Allah'tan aşağı daha mı iyi biliyorsun? Yani başka başka kitaplar, dinler ortaya çıkartıp değil mi? Yani o zaman sen bir yanlışlık olduğuna insan aslında fark etmesi lazım vicdanen. Din tek Allah katında değil mi? İslam. Allah bize onu da Kur'an'da bildirmiş ve Kur'an'ın da kıyamete kadar korunacağını ve rehber kitap olarak Müslümanlara Allah tarafından hizmet edeceğini Allah belirtiyor. Bir kere Müslümanlar birbirlerinin velisi, dostu. Yani bir arada olacak, ayrılmayacaklar, düşman olmayacaklar birbirine, kavga etmeyecekler. Ve Allah siz her nerede olursanız olun sizi mutlaka bir araya getireceğim, birleştireceğim diyor. Yani dünyanın neresinde olursa olsun. Allah iyileri bir kere birbirine tanıtıyor, gösteriyor değil mi? Yani dünyanın neresinde olursanız olsun, iyi olanlar, samimi Müslümanlar birbirlerini fark ediyorlar bir şekilde. Onların evet. yaptığı çalışmalar gün ışığına çıktığında onu bulduğunda onun beraber bir araya gelmek için gayret ediyorlar. Allah daha doğrusu onları birbirine gösteriyor. Şimdi müminlerin beraber birbirinin dostu velisi olmasına yönelik bir ayet okuyacağım. Şeytan Allah'a sanırım. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridirler. Veli ne demek? Dost, koruyucu, yardımcı. Birbirine destek olan. Onlar iyiliği emrederler, kötülükten sakındırırlar. Namazı dost olarak kılarlar, zekatı verirler. Ve Allah'a ve Resulüne itaat ederler.
Evet.
Bakın çok önemli değil mi? Yani müminlerin bir kere birbirinin dostu olduğu. Mümin erkekler ve mümin kadınlar diyor. Ayırmıyor Allah. Yani onların hepsinin bir arada olacağı. Yine o bağnazların dediğinin aksine ki kadınları hor görüyorlar, aşağılık görüyorlar. Onların hatta değil mi mümin olamayacağını, cennette yerlerin olmadığını söyleyen bir zihniyetten bahsediyoruz. Allah ne diyor? Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridirler. Demek ki erkekler ve kadınlar mümin oluyor, samimi oluyor. Bir arada mücadele ediyorlar. Net bir şekilde ayette belirtiliyor. Ve beraber iyiliği emrediyorlar. İyinin ne olduğunu yine bahsetmiş olduğumuz gibi biz Kur'an'dan öğreniyoruz. Kötünün ne olduğunu da Kur'an'dan öğreniyoruz. Kötülüğü de yasaklıyorlar. Evet. namazı dosdoğru kılıyoruz. Namazı değil mi? Vakitlice dosdoğru huşu içinde kılın diyor Allah. Yani bunları insana aktarıyor, öğretiyorlar müminler. Evet. Zekatı veriyorlar. Zekatın ne olduğunu Allah zaten belirtiyor. İhtiyacından arta kalanı. Tabii. O da dünyada bir güzellik. Tabii. İnsanın değil mi kazandığı bir mal mülk oluyor. Ve ihtiyacı var insan. Ne yani yatıyorsun, kalkıyorsun, yemek yiyorsun. İnsanın ihtiyacı evet. Bunlar. Yani temel ihtiyaçları var. Onun dışında kalanı da Allah yolunda harcıyorsun. İnşallah zeka. Allah'a ve Resulüne itaat ediyorlar. Allah'a tam itaat, tam teslimiyet ve Allah'ın elçilerine, Peygamber Efendimiz'e inşallah ahir zamanda Mehdi Aleyhisselam'a tam itaat. İnşallah. İşte Allah'ın kendilerine rahmet edeceği bunlardır diyor.
Maşallah.
Şüphesiz Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Elhamdülillah.
Maşallah. Burada gerçekten çok önemli. Onların durumların esasında bu tip bir durumu Allah haber veriyor bize. Nasıl bir ruh halinde olduklarını, aslında akıl erdirdiklerini ama gerçekten buna sonradan da kendileri de yalancı olduklarını şöyle bildiriyor Yüce Rabbimiz. Kovulmuş şeytan Allah'a sığınım. Siz Müslümanlar onların size inanacaklarını umuyor musunuz? Oysa onlardan bir bölümü Allah'ın sözünü işitiyor. İyice algılayıp akıl erdirdikten sonra bile bile inkar ediyorlar. Bakın burada biliyor, aklediyor. İman edenlerle karşılaştıklarında iman ettik derler. Kendi başlarına kaldıkları zaman derler ki Allah'ın size açtıklarını, açıkladıklarını Rabbiniz katında size karşı delil olsun diye mi onlarla konuşuyorsunuz? Siz hala akıllanmayacak mısınız diye bir de öğüt veriyor. Yani Allah'ın katına gideceğini biliyor ve orada da hesap vereceğini bildiği halde onlarla konuşursan sorumlu olacaksın. Yani Allah'ın ayetlerini dinlemeyince sorumlu olmayacağını zannediyor. Ama peki Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Peki onlar Allah'ın gizli tuttuklarını, açığa vurduklarını bildiğini bilmiyorlar mı? Allah onların kalplerini biliyor. Yani bunu düşünen insanların Allah kalbini biliyor. Onlardan bir kısmı da, içlerinde de bir kısmı var, kitabı bilmezler. Yani kitapta ne yazdığını bilmiyorlar. Bildikleri birçok asılsız şeyden başka bir şey değildir. Onlar ancak zannederler diyor. Onlar kandırılmışlar bazı insanlar tarafından. Öyle zannediyor kitabı bilmediği halde. Onun için Allah da vay hallerine diyor Yüce Rabbimiz kitabı kendi elleriyle yazıp sonra az bir değer karşılığı bu Allah katındandır diyenlere. Vay kazanmakta olduklarını diyor Yüce Rabbimiz. Şimdi burada demek ki kendi kendine kitap yazan, kendi kendine doğrular koyan, kitabı bilmeyen veya bildiği halde yalan, değişik bir ruh hali işte evet. Bunu tam yobazlar yani bağnazlarda net bir şekilde görüyoruz. Onun için bu ruh halini açıklıyor. Bu bağnazların bunu görüp esasında çok korkup hemen Müslüman olanların içinden hemen düzelmesi gerekiyor. İnşallah. İnşallah bu çok önemli bir konu. Bugün de yayınımızın sonuna geldik inşallah. Yarın aynı saatte tekrar sizlerle birlikte olacağız inşallah. Hepinize hayırlı akşamlar. Bizden sonra da Sayın Adnan Oktar hocamız canlı yayında olacak inşallah.